Honor Mobility'yi sunar.
Mobility'nin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdo Özal.
Ben Mesut Çevik.
Yepyeni bir bölümde karşınızdayız. Geçtiğimiz haftanın hatta bu yılın belki de en önemli konularından birisi Huawei'in Mate 30 serisi akıllı telefonunun duyurması oldu. Çünkü Amerika'nın Mayıs ayından bu yana uygulamış olduğu ambargo sonrasında Huawei'in ilk defa piyasaya süreceği yeni nesil ambargo sonrası geliştirilip lansmanı yapılan telefon oldu Mate 30 serisi.
Evet, Mate 30 serisi şöyle enteresan bir cihaz. Şimdi biz ne diyorduk? Şelale tipi ekran, artık yani ekran köşelerinin böyle kavisli değil de daha dikine indiği ekran konseptinden bahsediyorduk. Bu telefonda var.
Var.
Şimdi ne diyorduk biz? İşte gece çekim modu filan bunları konuşuyorduk. Gece çekim modunun alasını yapmışlar. Gece çekim moduna sahip artık video çekebiliyor.
Zaten çok iyiydi. Yani P20'den bu yana çok iyi çekiyordu. Şimdi zaten bambaşka
bir noktaya taşımışlar. Şimdi videoda da gece çekim modu eklemişler. Gece de video çekebiliyor. 5G'yi konuşuyorduk. 5G aynı zamanda özel bir anten tasarımına sahip.
21 tane anten var yani. 3 tane Samsung telefonu toplasan daha fazla anten var.
Yüksek çözünürlükteki sensörler geliyor diyorduk. Büyük 40 megapiksellik 2 tane sensör var aletin üstünde.
4K60 diyorduk. Eksik diyorduk. O da var artık Huawei'de.
Hepsi var. Bir tek aletin yani böyle ya keşke o da olmasaydı diyeceğimiz bir şey var. Ön kamerası Full HD'de kalmış.
Aynen.
Aynı artık zamanda ön kameraya hiç değinmediler. Ön kamera büyük ihtimalle P30'daki ön kameradan çok da farklı değil. Yani bir tek ön kamerasını eleştirebiliriz aletin. Geri kalanında teknoloji harikası 4500 mAh bataryasıyla da
hızlı şarj, kablosuz.
Hızlı şarjıyla vesairesiyle gerçekten de telefon dünyasına yeni soluk getirebilecek bir cihazla tanıştık.
Şimdi Huawei tarafında beni en çok heyecanlandıran konu şu. Yani Mate 30 serisinin tabii çok fazla merak uyandırmasının sebeplerinden birisi Amerika ambargosu sonrasında Huawei'in yazılım tarafını ne yapacak konusuydu.
Evet.
Ama onun dışında son 2-3 senedir yeni bir telefon duyuracağı için Huawei'den ayrıca bir ekstra heyecan duyuyoruz. Çünkü arka arkaya piyasaya sürü telefonlarda getirdiği özelliklere bakıldığı zaman ki kamera tarafında herhalde son 3 yılda en fazla yatırım yapan firma Huawei'dir. Yani böyle bir yorum yapmak sanırım yanlış olmaz. Çünkü işte Mate 10'la başlayan bir jenerasyon var. Yapay zeka destekli kamera dediler. Ardından P20 geldi. Mate 20 geldi ve şimdi P30 periskop kamera. Ardından da Mate 30 serisi. Hal böyle olunca zaten bir merak vardı. Çünkü kamera konusu bugün yapılan pek çok anket gösteriyor ki kullanıcıların telefon satın almasına en fazla etki eden unsur kamera performansı. Zaten pek çok kullanıcı telefonu günlük işlerini halletmek ve sosyal medya paylaşımı gerçekleştirmek için yapıyordu. Şimdi Mate 30'a bakıyoruz. Daha doğrusu Mate 30 Pro'ya bakıyoruz. Donanım olarak kamera bölümünde daha fazlasını sunan başka bir telefon yok.
Ya bu arada slow motion olayını es geçtik. Slow motion olayında
onu
da
Huawei'de es geçti. Saniyede çok düzgün anlatamadılar.
Ya anlatamadılar.
Ya örnekler yanlış.
Ya bazı örnekler paylaşılmış durumda ki ne yazık ki bu videonun içinde örnekleri size gösteremiyoruz ama Erdin'in de benim de sosyal medya hesaplarımdaki paylaşımlarda görebilirsiniz. Niye bu videoyu koyamıyoruz? Telif atıyorlar arkadaşlar. Videomdan sonra kaldırılıyor YouTube'dan. Biz de kanal olarak ceza alıyoruz. Ama şunu söyleyelim. Yani 7860 mi?
7680.
7680 FPS saniyede video çekebiliyor. Bu bozuk para atıldığı bir video var.
Efsane değil mi?
Adam bozuk parayı atarsınız ve havada döner elinize alırsınız ya yazımı tura mı dersiniz. Bozuk para havada asılı kalıyor. Tek tek dönüşünü görebiliyorsunuz.
Ya biz Mate 30 Pro'dan 6 tane bulsak senle beraber Matrix efekti yaparız herhalde değil mi?
Daha fazlasını yapabiliyorsun. Çılgın bir alet yapmışlar yani kamera konusunda.
Bu arada Full HD'de de 960 FPS çekebiliyor.
Ya bu arada özelliğini anlat anlat bitmiyor da şunu da söyleyeyim. Belki de sıkıcı olacak sizler için ama böyle. Yani şimdi alette biz ne gördük? Google Pixel 4 serisinde alete yaklaştığınızda aletin uyanması ve gözünüzü takip etmesi.
Hareketi duyarlı kontroller.
Hareketi duyarlı kontroller. Artık Mate 30 Pro'da var. Alet sizi takip edebiliyor. Mesela Auto Rotate özelliği vardır ya otomatik döndür. Ekranı döndürürsünüz, ekran sizin döndürdüğünüz yere doğru döner.
Bu senin kafa hareketlerine göre zaten döndürür, pozisyonuna göre.
Gözü takip edip tamamen sizin gözünüzün baktığı yöne doğru döndürüyor ekranı. Yani çılgın bir cihaz yapmışlar ya. Gerçekten yani şimdi de doluluk oranı olarak bütün teknolojiler. Yani cep telefonu dünyasında konuşabileceğimiz her şey var aletin üstünde.
Hatta şöyle bir komple teorisi bile oluşturulabilir. Şimdi Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşının Huawei'ye etkileri ortada. Yani Huawei kendisini birden iki devin ortasında buldu ve bu hem siyasi hem ticari çarpışma en çok Huawei'ye etkiledi ticari olarak bakıldığı zaman. Hatta Huawei bu bilinmezden dolayı belki de Mate 30 Pro'da kullanacak kimi teknolojileri şu anda çıkarmış bile olabilir. Çünkü telefona bakıldığı zaman bazı yerler çok hızlı ilerlemiş, çok muazzam bir gelişim var. Bazı yerlerde nispeten önceki nesillerden çok daha fazla ilerleme olmadığını görmekteyiz. Örneğin Mate 20 Pro ile kıyaslandığı zaman ekran çözünürlüğü geriye düşmüş. Çünkü Mate 20 Pro'da 2K seviyesinde bir ekran vardı. Şimdi Full HD Plus diyebileceğimiz bir ekran var. Tabii buna teknik özellik seviyesinde bir limitleme var mı bilmiyorum. Çünkü şelali ekran diyoruz. İki taraftan 88 derecelik bir kavis var. Dolayısıyla aynı zamanda parmak izi okuyucusu, üst taraf çentikle ilgili yeni mekanizma, pek çok şeyden bahsediliyor. Ama böyle bir şey varsa şaşırmam açıkçası. Çünkü şu an için önü görülemeyen bir durum var bir taraftan
ya
da.
Ya şimdi paket çok dolu erdi. Ağırlık olarak mesela alet çok daha yüksek pil kapasitesine ve daha fazla donanıma sahip olmasına rağmen iPhone 11 Pro Max'ten daha hafif bu arada, onu söyleyelim. Ha, iPhone 11 Pro Max'te çelik kullanılıyor, paslanmaz çelik. Bunda alüminyum kullanılıyor falan. Metaller farkı vardır yoktur ben bilmem. Ben elime aldığım zaman daha mı hafif?
Ya
daha
iPhone 11 Pro bakıyorum, daha hafif. iPhone 11 Pro Max şu an mobilite anlamında, taşınabilirlik ergonomisi anlamında herhalde en kötü telefon. Çünkü
evet,
çok ağır.
Çok ağır bir telefon gerçekten. Bu telefon ondan da hafif olmuş ama şunu söyleyebilirim. Şimdi alet çok dolu. İnce bir kasa, 4500 mAh batarya, hızlı şarj falan diyoruz. Yüksek çözünürlükteki ekran çok ısınma yaptığı için de bu cihazdan çıkartılmış olabilir.
Yani farklı teoriler oluşturabilir, evet. Teknik anlamda senin dediğin gibi de olabilir. Şelali ekran konseptini zorlamış olabileceğini düşünüyorum.
O da olabilir,
çünkü
evet.
Ekranı oraya bükmek için çok ciddi derece ısıtmaları gerekiyor. Farklı yön. Şimdi zaten Flex OLED denen bir panel yapısı var ama en nihayetinde paket olarak bakıldığı zaman teknik özelliklerini bir açıyorsun, oku oku bitmiyor. Yani pek çok farklı özellik
tabii
var.
Tabii fiyatıyla da bu arada tabii ki beklentileri, yani o donanımsal beklentiyi karşılıyor. Donanım listesine baktığınızda fiyatının pahalı olacağını söylüyorsunuz. 1100 euro bir fiyatı var zaten, yani fiyat uygun değil.
Ya fiyatla ilgili konuşacağım ama şunu da söyleyeyim. Tabii donanım seviyesinde süper toz pembe bir tablo da yok. Bazı şeylerden daha yolaş. Ön kameradan bahsediliyor. Her şeyin en iyisi de yok. Hızlı şarj denildiği zaman Samsung Note 10 Plus 45 watt var. Bu telefon 40 wattla geliyor ama mesela bu telefonda 27 watt hızlı şarj var. Samsung'dan daha hızlı şarj ediyor. Şimdi Xiaomi'nin 30 watt kullanacağı söyleniyor.
Kablosuz
olarak, kablosuz şarj tarafında. Ama en nihayetine bakıldığı zaman çok heyecan verici bir telefon duruyor karşımızda. Tasarımından, donanımına sahip olduğu tüm yetenekleri itibariyle. Fakat biz en son konuşacağız o kısmı. Yani Amerika'nın yaptırımları ve bunun yazılım seviyesindeki etkilerini. Şimdi telefonun tüm bu özellikleri dışında yapamadığı bir takım şeyler var. Nedir bunlar işte? Google'un kendi servisleri, Google G-Apps dediğimiz yazılımlar telefonda yok. Dolayısıyla biz telefon lanse edilmeden önce bu telefonu bu kusuruyla daha cazip kılabilmenin en büyük yolu fiyat tarafında agresif bir tutumun sergilenmesi yönünde olacağını düşünüyorduk. Çünkü şimdi 1100 euro bir fiyat açıklandı. Üst versiyon olsa 1200 euro bir fiyatı var. Bugün aynı fiyata Note 10 Plus da var. Note 10 Plus da çok iyi bir kameraya sahip. 12 GB RAM ile geliyor. Süper hızlı depolama birimine sahip. Süper bir ekranı var değil mi? Sonucunda
evet,
o da çok
Plus
iyi bir telefon.
Şimdi şey değil yani öyle.
Şimdi yine benzer fiyata iPhone 11 Pro Max'ler geliyor. Ha, tasarım olarak beğenildi beğenilmez ama çok hızlı bir işlemci. Yine çok iddialı bir kamera. Kendince çok olgun bir yazılım platformu. Pek çok şey bünyesinde barındırıyor. Dolayısıyla zaten Amerika'nın yaptırımları olmasa da, yani yazılım tarafında bir handikap olmasa da fiyat anlamında hepsini tartışacaktık. Acaba aynı fiyata Mate 30 Pro mu alsam, Note 10 Plus mu alsam, evet. iPhone 11 Pro Max mi alsam tartışması hem bizler arasında hem kullanıcı arasında olacaktı. Ama şimdi yazılım handikapıyla bu tartışmaya düşmüş durumda. Hani bu telefonun fiyatını 1100 Euro değildi. Örneğin hani 799, 899 Euro bandına oturtabilselerdi. Hani en azından teknoloji tutkunu kullanıcılar, ya ben fiyat avantajı var zaten alırım, Google'un uygulamalarında kendim kurmanın yolunu bulurum tarzında düşünebilirdi. Ama şimdi fiyatı yine kamera tutkunu, yine teknoloji sevdalısı, bütçesi verenler telefona ilgi duyacaktır, almak isteyenler alacaktır. Eğer hani bölgesel bazda buraya gelirse ya da belki satılan yerlerden, ama fiyat bence daha iyi olabilirdi.
Bir de beni burada aslında ilgilendiren durumlardan bir tanesi, ben telefonların kendi dahili depolama kapasitelerine önem veriyorum. Çünkü çok daha hızlı oluyorlar SD karta göre. Ve kullanıcıya da aslında daha kolay bir kullanım sunuyor. Aynen. Kendi dahili depolama alanı yüksekse siz uğraşmıyorsunuz. Hangi bilgiyi nereye atacağım, SD kartta ne vardı falan filan diye. Şimdi bu alette ben 512 GB kapasiteli bir model beklerdim. En azından 1100 Euro'luk modelin 512 GB depolama alanına, evet, 512 GB depolama alanına sahip olmasını isterdim. Bunu Porsche dizayna saklamışlar.
2000 Euro'luk telefonu.
Porsche dizayn de 2000 Euro'luk bir fiyata sahip. Şimdi Mate X'in fiyatına yaklaşmış. Yani Porsche dizayn, ben niye Porsche dizaynladım ki? Mate X alırsın orada.
Ben de Mate X alırım. Ki bu arada lansmanla arada kaldı. Lansmanın başında biz biraz sonradan dahil olabilecek canlı yayın seviyesinde. Mate X'in de satışın içinde Ekim ayında başlıyorlar. Yani o da zaten geliyor.
Evet, geliyor.
Daha havalı, daha özel.
Katlanabilir
bir
cihaz sonuçta yani bununla karşılaştırıldığında. Kaldı ki Mate X'in de kamera profilini, yani kamerasını Mate 20 ile eşlediler o tarafta.
P30 Pro diyorlar en son.
Hatta P30 Pro diyorlarsa şimdi kamera kısmında da hiç geride kalmayan
yani
bir cihaz yani.
İşlemci kısmı muallak, çünkü Kirin 980 ile o duyurusu yapıldı. Kirin 990'a güncellendiği de söyleniyor, konuşuluyor. Amerika'da bir etkinlik yaptılar. Bir medya grubunu topladılar ve telefonu böyle gösterdiler. Bir takım bilgilendirmeler yaptılar. Şimdi orada şey konusu tabii önemli. Biliyorsun o telefonu Mobil Dünya Kongresi'ne tanıttılar.
Evet.
Dolayısıyla Mayıs ayının öncesine denk gelen bir telefon. Amerikan ambargosuna teknik olarak takılmaması gerekiyor. Eğer o süre zarfında lisanslaması yapıldıysa. Eğer yapılmadıysa, eğer yapıldıysa bile Kirin 990 ile beraber tüm PCB anakart dizilimi değişeceği için bunun lisans sürecinin etkisinin olup olmadığı bilmiyor. Kimisi diyor ki Google tarafı sadece yazılım sürüm numarasını lisansladığı için aynı yazılım eğer alt seviye bir telefonun 3 seviye telefonu ya da 2 farklı telefonu uyarlayabiliyorsan sorun olmaz diyen de var. Bu merak konusu ama Mesut'un dediği noktaya gelirsek eğer aynı fiyat bandında ben gider Mate X alırım yani. Porsche Design falan dinlemem abi. Evet. Ha, Porsche'si olan alır almaz onu bilmem de benim Porsche'm yok yani. Yani
Mate X genel olarak hızlı şarj özellikleriyle falan da göz dolduran bir cihaz olmuştu.
55 watt var onda mesela.
Yani o çılgın. Farklı bir alet onu kullanmayı daha çok isteyebilirsiniz. Katlı da bir
telefon dünyasında şu an en göz alıcı yani telefonu.
Bir de dünyanın en iyi ön kamerasına sahip telefon aynı zamanda.
Yani aynı zamanda bir evet. Söz konusu oluyor. Ha, bir Xiaomi'nin gösterdiği konsept vardı bizi yine çok heyecanlandırdı ama o konsept aşamasında kaldı. Onun piyasaya çıkıp çıkmayacağını bilmiyoruz ama.
Onun hakkında dikkat ederseniz bir daha video bile gelmedi. O böyle bir CGI video bile olabilir daha sonrasında. Yani.
Biraz performans tarafından bahsedelim. Çünkü mesela daha önceki sunumlardan farklı olarak bu sunum esnasında evet Note 10 Plus'la bir kıyaslama yapıldı ama anlamakta güçlü çekeceğimiz bir dairesel form faktörüyle bir benchmark tablosu kullanıldı.
Zaten sunumda iPhone 11 yetişmediği için yani iPhone 11 ile ilgili herhangi bir kıyas yoktu. Sadece boyut ve kalınlık olarak bir kıyaslama
performans
yapılabildi.
Performans kıyaslaması yoktu.
Performans kıyaslaması, kamera kıyaslaması yapamadılar gece çekim modunda nasıl olduğu ile ilgili. Sürekli Samsung'a bindirdiler orada. Samsung Note 10 Plus'la karşılaştırıp her anda onu yok ettiklerini gösterdiler.
Samsung'a bayağı bindiriyorlar. Evet. Fuarında da orada da 1999 lansmanı esnasında biz gerçi bunu bu lansmanda da yaptılar. Apple'a gönderme yaptılar. Bizim Mate 20'deki kamera tasarımımız evet. Bizzat rakip tarafından kullanıldı dediler ama IFA fuarında daha ilginç bir örneği oldu bunun. Biz tasarıma yön veren firmayız. Bakın rakibimizin Note 9 telefonu tasarımı böyleydi. Biz Note 9'dan sonra P30 Pro'yu çıkardık. Bizden 6 ay sonra da bakın rakibimiz nasıl bir telefon çıkardı. Böyle bir ufak bir geçiş efektiyle İki telefonunuz geçiyor bildiğim birebir oturuyor arka tarafları örtüşüyor. Her firma birbirinden esinleniyor. Şimdi o telefonda onu aldım, bu telefonda bunu aldım demek yanlış olur ama performans anlamında Note 10 Plus'la sunum esnasında anlaması güç bir kıyaslama yaptılar. Şimdi Kirin 990 var. Onun 5G versiyonu da kullanılıyor. Bakıldığı zaman Samsung'la kıyaslandığında daha güçlü bir grafik birimine sahip. Şimdi Kirin 990'da Kirin 980'deki aynı çekirdek tasarım frekanslı yükseltilmiş şekilde kullanılıyor. Bunu Samsung'un özel çekirdekleriyle 98-25'teki çekirdeklerle kıyasladığımızda nasıl bir performans ortaya çıkar bunu görürüz hep birlikte. Şu an için konuşmak anlamındayken ama kesin olan bir şey var. Huawei'in Mate 30 Pro'da kullandığı grafik birimi Samsung'un grafik biriminden daha güçlü. Çünkü birinde 12 çekirdekli Mali G76 var. Huawei'de 16 çekirdek var. Üstüne üstlük bir de Huawei'nin ekran çözünürlüğü daha düşük olduğu için maksimum oyun performans söz konusu olduğu zaman
orada fark yaratacaktır mutlaka. Yani şimdi şunu net bir şekilde söylemek lazım. Mate 30 Pro kullanmak isteyeceğiniz bir cihaz olmuş. Yani herkesin mutlaka denemek, eline alıp bir görmek isteyeceği cihaz. Heyecan tasarımıyla, sahip olduğu teknik özelliklerle, detaylarla dolu dolu bir alet. Yani dediğimiz gibi mobil teknolojide şu anda ne gösteriliyorsa, ne böyle bekleniyorsa bir telefondan bu cihazda var. Bazı kullanıcılar çentiye takmışlar ama ben başından beri söylüyorum. Benim çentikle ilgili bir telefonda sıkıntım yok. Eğer o çentik işe yarar özelliklerle donatıldıysa.
Huawei'de doldurmuş bayağı bir şey
yapmış.
Huawei'de
doldurmuş yani. Ön tarafta 3 boyutta kamera da yer alıyor.
Hareket sensörü var.
Hareket sensörü yer alıyor. Şimdi ne yapsın adam? Bunları ekranın altına yerleştiremiyorsa da yerleştiremiyordur.
Ya şöyle bir söz konusu. Şimdi tam ekran konseptini uygulayan telefonlara bakıldığı zaman örneğin diyelim OnePlus 7 Pro ya da pek çok cihazdan bahsedebiliriz. Tam ekran cihazlar Huawei'nin ürün gamında da var bu arada evet. Farklı segmentlerde. Onlara bakarsanız ya pop-up sistemde karşımıza çıkan tek şey kamera ve veya kamera artı LED ışıklandırma. Şimdi bu adamın öyle bir mekanizma içerisinde 3 boyutlu sensörü, 3 boyutlu sensörünü ve hareket sensörünü koyması pek mümkün değil. Teknik olarak oraya koyabilir ama o özelliklerin kullanımını zorlaştırır.
Bu arada şöyle bir şey var Erdi. Bu alette yakınlık sensörleri aynı zamanda cihazı çalıştırmak için de kullanılıyor. Aynen. Yani telefona yaklaştığınızda telefon uyanıyor. El hareketlerinizle kontrol edebiliyorsunuz.
Onun açılmasını, pop-up'ın açılmasını beklersen sistem
onu
çalışmaz zaten.
Pop-up da yapamazsın çünkü senin yaklaştığını falan anlayan sistem de sürekli olarak görünür halde durmalı lazım. Yani bu cihazın teknolojisi zaten şeye izin vermiyor. Onu bir kere anlamak lazım. Çentiksiz bir tasarıma izin vermiyor. Şu haliyle de oldukça başarılı bir ürün olmuş. Sadece şunu da söylemek lazım. Eğer bu ürün ülkemize gelecekse ki Avrupa tarihi şu anda açıklanmadı. Fiyat açıklandı ama Avrupa tarihi bilinmiyor. Umarız hızlı bir şekilde Avrupa pazarına giriş söyleyeyim. Yapar. Şimdi Türkiye'ye giriş yapacaksa acaba Avrupa'daki fiyattan mı giriş yapacak? Yoksa Huawei ülkeye özel çalışır mı? Herhalde ben Note 10 Plus'tan daha uygun fiyata koymazlar diye düşünüyorum.
Ben koymaları gerektiğini düşünüyorum.
Ama işte yani doluluk oranına baktığında o telefonda 10 bin lira üstü bir fiyatla herhalde Türkiye'ye bir giriş yapar.
Yani şöyle şimdi o telefon şimdi aradan yazılım kısmını konuşacağız ilk biraz oraya da buradan yavaş yavaş geçmiş oluruz aynı zamanda. Şimdi o telefon Amerika Çin olayları olmasaydı, yani istediğin fiyatı koy, hani meraklısı zaten alırdı muhtemelen. Çünkü kamera konusunda meraklı olanlar var ve o telefonun sahip olduğu kamera sistemi de bazı profesyonel fotoğrafçıların belki B kamerası olmaya kadar gidebilir yani, ne beklediğinize bağlı olarak. Yani Note 10 Plus aynı fiyata koyarsan pek çok kullanıcı Note 10 Plus yerine gider, o telefonu zaten tercih edebilir. Ama şimdi kullanıcının kafasını karıştıran iki konu var. Birincisi, standart olarak telefonun içerisinde G-Apps yok. Yani Google'un kendi uygulamaları yok. Neden bahsediyor? Google Maps, YouTube, Gmail, işte Google'un dokümanlar uygulamaları, bunlar bulunmuyor. Bunlar kurulabilir mi? Kurulup kullanmayacak konusunda farklı tartışmalar var. Bu arada Huawei yine etkinlikte bir açıklama yapmış. Onu da paylaşalım. Çok da gündeme gelmedi. Bu telefona bootloader kilidi açık olarak gelecekmiş. Dolayısıyla işi bilen sıkı kullanıcılar için mümkün olduğu kadar telefonu her türlü kombinasyonla açık hale getirmişler. Ama bu hani... Mesela iyi bir telefon isteyen profesyonel bir şirket yöneticisinin çok uğraşacağı şeyler değil.
Bir de onlar böyle kilidi milidi açık telefonları istemiyorlar. Bu güvenlik açığı anlamına geliyor.
Güvenlik açığı anlamına geliyor çünkü bootloader üzerinden yapacağınız bir takım senaryolarında en sağlıklı güvenlik ya da en iyi performans vereceği anlamına da gelmiyor. Bu bağlamda tabii Huawei kendince tümünden bir almak zorunda. Çünkü istemi dışında bir durumun ortasına düşmüş durumda. Hem Google uygulamaları yok. Google lisansı yok bu cihazda ister istemez. Öte taraftan bakıldığı zaman telefonla ilgili olarak da güncelleme temposunun olacağı belli. Şimdi şunu konuşmuyorlar insanlar. Tamam Gmail servisleri yok, ben kendim belki kurabilirim ama bu telefonun güvenlik açıkları nasıl giderilecek zaman içerisinde ortaya çıkan? Evet, bunu doğru. Huawei mi yapacak? Açık kaynak Android ekosistemi, Android Open Source Project çerçevesinde bunu güncelleyecek. Huawei sadece Emotion UI arayüzünü mü güncelleyecek? Evet, bu telefon Google lisansı olmayan Android 10'u baz alıyor. Telefonda Android 10 bazı var bakıldığı zaman. Üzerinde Emotion UI 10 var ama Google lisansı olmadığı için dikkat edersen sunumda Huawei Android ifadesini kullanamadı.
Evet.
Bugün herhangi bir Android telefon kullanıyorsanız ve kutusu duruyorsa arkasını çevirin, sağ sol dip köşeye bakın. Android logosu, Android markası, branding, trademark of Google der mesela. Yani Google'un tescilli ürün ya da markası gibi ürün. Dolayısıyla alt seviye ürünlerde eğer donanımı iyiyse, fiyat performansı anlamında kullanıcılar belki hani daha fazla o tarafa kayma eğilimi gösterebilirler ama Google yazılımları olmadan, Google servisleri olmadan, tamam YouTube'a tarayıcıdan da girebilirsin ama şimdi 11 bin lira verdikten sonra ben YouTube'u tarayıcıdan açayım demezsin yani.
Evet, gerçekten öyle. Ama ben Huawei Türkiye'ye seslenmek istiyorum. Cihazı siz gönderin, ben tarayıcıdan da gelirim abi.
Ben YouTube'u kullanmam bile. Ben Yahoo'dan da izlerim. Şimdi Google servisinde.
Ben hallederim bir şekilde onu. Yani root'u da açık olsun, ben yüklerim ona bir şekilde.
Gerçekten yani koşulları ne olursa
ben
olsun.
Ben çok merak ettim aleti.
Koşulları ve ne olursa olsun.
Üzüldüğüm bir şey, sözünü kestim ama. Aa, bizim lansmanda olmamız lazımdı. Yani içinde Google servisleri olsa da olmasa da bu aleti anlatmamız lazımdı. Ne yazık ki Türkiye'den kimse katılamadı. Timur Sırt, sevgili Timur Sırt sabahtan. Gitmiş abi.
Seni trollemiş galiba.
Abi bak şöyle trolledi. Şimdi ona da videonun sonuna değineyim. Abi bizim Timur abimizin şeyi meşhurdur. Trollemesi meşhurdur. Hangi etkinliğe gidersen gidin bir troller yani, bir düşürür seni. Twitter'da paylaşmaya başladı şimdi böyle lansmandan fotoğraflar. İçeriden böyle şey çekilmiş.
Kendisini bir de çekilmiş. Konumu da orası yazmış.
Konumda sürekli olarak lansmanın yapıldığı alanlar. Ben de yazdım şimdi. Abi dedim, sen lansmanda mısın? Kardeşim lansmandayım dedi. Türkiye'den bir yönetmen arkadaşımızda, bir tane de influencer var yanında dedi. Hı hı. Abi dedim ne güzel dedim. Türkiye'den beni götürmüşler de bize götürmeyeceğiz dediler dedim. Yo biz lansmandayız dedi. Bir de böyle elinde cihazı tutmuş şekilde bir şey paylaştı.
Bulmuş, araştırmış.
Adam bayağı interneti gezip elinde telefon olan var mı falan filan, oradan fotoğraf paylaşıyormuş meğer. Abi biz üzüldük yani. Şey tam söylüyorduk o abiye. Abi biz hani kendi paramızla gidecektik. Giremezsiniz dediniz, şimdi nasıl oldu filan diye. Sonra yazdı.
Arkadaşlar bu bağlamda şeyde söyleyelim. Biz donanım haber olarak firmalar davet ettiği zaman firma davetiyle etkinliklere katılıyoruz ama evet, pek çok etkinliğe de fuara da kendi cebimizden harcayarak, donanım haber kendi kurumsal bütçesini harcayarak da gidiyor.
Biz şey rica ettik Huawei'den. Yani özellikle Erdi rica etti. Ya parasını biz karşılayalım, gidelim.
Ya ben IFA fuarında, biz IFA fuarında Huawei'nin davetlisi olarak katıldık. Evet. Ben orada Türkiye ekibiyle bayağı bunun istişaresini yaptım. Biz katılmak istiyoruz. Uçak ve oteli bizzat donanım haber karşılayacak. Hani orada olursak eğer ürünü çekeriz, detaylarını paylaşırız vesaire. Hani böyle bir güzellik yaparsanız sevinirim dedim. Bayağı bir ara yani kendi içlerinde konuştular bunu. Ama şöyle bir şey var. Şimdi ülkeleri, dünyayı bölgelere ayırıyor bu şirketler ve belli ülkeler belli bölgelerde oluyor. Türkiye'nin de bağlı bulunduğu bölgenin başındaki Çinli yönetici demiş ki bu bölgeden etkinliğe katılım olmasın. Daha sonrasında bana tekrar geri dönüş yaptılar. Dediler ki Erdicim, hassasiyetini anlıyorum, bizim açımızdan güzel bir şey, ürünümüze ilgi duyman. Ama hani kendi cebinden harcayacaksın bir de. Oraya gidersen ve akreditasyon olmadığı için giremezsen böyle mağduriyet yaşamanı istemeyiz dediler. Yani hani bir bağlama girişini garanti edemeyiz tarzım. Çünkü biliyorsun mesela Apple etkinliklerine gidin kapısını almazlar.
Yani Google da öyle. Sen Google'a da katılmaya
ben Google'un
çalıştın.
Kapısına gittim. Evet, tweet attım o kadar.
Yok almıyorlar.
Ve mesela hassasiyetleri niye biliyor musun? Hani 30 kişilik bir yer ayırdık. 30 kişiye test cihazı vereceğiz. Yani seni alsak ve test cihazı veremezsen gönlünü koyma tarzında böyle bir kendince kurumsal bir yaklaşımları var.
Doğru.
Bu tür etkinliklere karşı. Saygıyla karşıladık.
Apple'ın etkinlik alanında koltuk sayısı belli.
Ya ve özellikle batılılar mesela birinin ayakta olmasını pek istemem.
Evet,
şimdi işte etkinlikler yani. Ayakta da oluyorsun. Ona bir şey diyemiyorum ama özellikle Amerikalılar buna çok sıcak bakmıyorlar. BİSAT da geçen sene Pixel 3 lansmanında Foodzilla diye bir site var. Onun yöneticisi Fuat var arkadaşım. Bayağı farklı etkinliklerle tanıştık ve sohbet edip yani sıkı fıkı olma şansımız oldu. Dedi ki gel Qualcomm'un CEO'sunun yanına gidelim. Qualcomm CEO'su da oradaydım. Gittik yanına. Bizi de mizaç olarak tanıdı. Sonucunda işte farklı etkinlikler evet. Dışında olduğumuz için hani adam da zeki bir adam. Qualcomm'un CEO'su olmuş. En azından simalık tanıdı ya da bize tanıdığını hissettirdi. Sağ olsun Google'un başkan yardımcısını buldu vesaire ama Amerika'da tabii şöyle bir şey var. Başkan bize direkt karışmıyor. Diyor ki biz bu işi PR şirketine verdik. PR şirketi alıyorsa alsın. Hani alamıyorsa da kusura bakmayın. Oradan oraya gittik. Oradan oraya gittik. Dediler ki yerimiz belli. Kusura bakmayın. Bu seferlik alamıyoruz.
Evet ama sen şimdi Google I.O.'ya katılıyorsun. Etkinliklere yani, giriyorsun yani. Şimdi Google'da buradan şey yapalım.
Yok, Google'a yani hakikaten Türkiye, evet. Türkiye'nin de gerçekten Google Türkiye'nin sıkı çalışması ve Türkiye'den katılımın olduğu bir etkinlik evet. Ama cihaz seviyesinde Türkiye'ye davet gelmemizin temel sebebi telefonlar Türkiye'de satılmıyor. Dolayısıyla
evet.
Ha şu var. Mesela Huawei'nin telefonları da Amerika'da satılmıyor. Ama mesela Amerikan medyası oradaydı. Ama orada da şöyle bir şey var. Amerikan medyasındaki bazı yayınlar dil İngilizce olduğu için dünyaya hitap ettikleri için oradan mesaj vermek
istiyorlar. Yani şimdi Amerika'nın orada olması lazım.
Yani Amerika'ya da mesaj vermek lazım.
Amerika'ya mesaj vermesi lazım.
Yok şu var mesela şunu söylemek istiyorum. Android Authority diye platform var. Ya Hindistan'ı da çağırıyor. Çünkü tüm dünyanın Android'i evet. Takip ettiği platformlardan bir tanesi. Orada olsak güzel olurdu. Oraya gidemedik. İsterdik. Bari burada Huawei Türkiye'ye sesleniyoruz. Elinizde cihaz varsa.
Cihaz varsa getirin yani abi. Biz her türlü test ederiz
onu. Sonra çok kısa şeylerden bahsedelim. Hani lansman sadece Mate 30 Pro'dan ibaret değil. Küçük kardeşi var Mate 30. Gerçi ekran olarak daha büyük.
Aa, ben Huawei'de şuna yani aslında söylemek lazım, eleştirmek lazım. Mesela Mate 20 Pro. Aa, Mate 20 ile arasında devasa fark var. Ona Mate 20 demesinler. Mesela şimdi bak abi iPhone 11 Pro ile iPhone 11 Pro Max'i ele alalım. İki telefon arasında fark yok. Yani, boyut olarak bir farklandırma
yani orada
var.
Apple şunu söylüyor. Diyor ki hani telefon bu. Bizim bu seninki en iyi cihazımız bu. Sen boyut olarak kendi uygulanırsın.
Evet.
Ha pil fark ediyor. O da diyor ki hani kullanım kolaylığı arasında tercihte bulun diyor. Hani
eğer Mate 20 Pro, gerçi eğer Pro serilerini karşılaştıracaksak tabii iPhone 11 ile iPhone 11 Pro arasında fark var. Ciddi farklar var. Ekranından kameraya kadar ciddi farklar oluyor.
iPhone 11 ile Pro'yu karşılaştırdı.
Ama ben mesela aynısını Samsung'da da eleştiri olarak getirdim. Yani Note 10 Plus diyorsun, Note 10 diyorsun.
Note 10 zaten Note serisinde olmaması gereken bir alakası
ya
yok.
Ya Note ismini kullanıyorsun abi, sen orada yani S serisi üretmiyorsun. O nedir ya yani aradaki fark? Öyle fark olmasa daha iyi değil mi? Yani boyut farkısın sen bana.
Yok yani Note 10, ben daha önce de söyledim, paylaştım bunu sosyal medyada da. Note 10 Plus tamam ama Note 10 Note serisinin bir üyesi olmamalı.
Bence de yani bence Mate 30'la da Mate 30 Pro arasında bu kadar fark olmamalı. İkisini de boyut farkı olarak seçenek olarak sun.
Ya kamerası farklı, ekran farklı, boyut farklı bakıldığı zaman hani belki de Mate 30 Pro ve Mate 30 Lite olmalı. Yani
değil mi?
Hani
daha farklı
daha,
bir isim.
Daha net, daha hani şey ama tabii farklı fiyat segmentlerini doldurmaya çalışıyorlar bakıldığı zaman. Bu bağlamda niye hesapladıklarını öngörmesi çok zor ama Mate 30 diye bir telefon vardı arkadaşlar. Ekran boyutu olarak bakıldığı zaman biraz daha büyük. Ama özellik olarak tabii ki kırpılmış versiyon. Yeni saat vardı Watch GT 2. Tasarım yine çok güzel olmuş.
Güzel duruyor evet.
Donanım olarak da yine telefon gibi
öyle
her
öyle.
Şeyi koymuşlar.
Evet.
Ve sürpriz ürün olarak da bir televizyon vardı. Televizyonda da bizim anladığımız kadarıyla Quantum Dot teknolojisini bazlı oluyor. Panel Samsung da olabilir. Başka bir çözüm de olabilir.
Samsung olabilir daha büyük ihtimal.
Ya Samsung da olabilir, başka bir çözüm de olabilir. Şimdi Çinli panel üreticileri en son ne noktaya geldiğinde öngörmesi
evet,
çok kolay
doğru.
değil. Ama Huawei tabii mobildeki uzmanlığını konuşturarak telefonla TV arasındaki entegrasyon üzerine daha fazla durmaya çalıştı. İşte kumandaya telefonunuzu dokunduruyorsunuz.
Dizüstü bilgisayara da entegrasyonu gösterdi. Benzeri bir şey vardı.
İşte yapay zeka tarafında ek fonksiyonlar kazandırılmış. Tasarım olarak da güzel.
Evet.
Özel bir ses sistemi geliştirmişler. Ses sistemi üzerine çok fazla durdular mesela. Yani televizyon tarafı da sonucunda akıllı yaşam artık hedef oluyor bir firmalar. Diyorlar ki İnsanın önünde durduğu, elini tuttuğu her şeyin arkasında biz olalım. Dolayısıyla hem televizyon var, hem telefon var. Yarın otomobil bile olabilir.
Televizyon ilk Xiaomi mi olmuştu Çinlilerde?
Xiaomi şu an zaten Hindistan'da bir numara televizyon pazarında. Çin'de bir numara sanırım.
Huawei'de bence gördü, orada bir boşluk var, doldurulabilecek.
Şimdi OnePlus geliyor. OnePlus da bu birkaç günde duyurusunu
Çinliler
yapacak.
Çinliler televizyona giriyorlar
şimdi
yani.
Yani Oppo kendi markasıyla girer girmez bilmiyoruz. Abi şey var, yani sonucunda dünyanın pek çok yerinde, özellikle Asya tarafında televizyon kullanım şeyi hala çok fazla ve bu ya adamlar
bizde de var. Her yerde televizyon satıyor.
Çinlerin şöyle bir stratejisi var. Şimdi Xiaomi öyle bir marka algısı oturtmuş ki abi adam gözlüğü var, cüzdanı var, ayakkabısı var
evet.
ve markamı seven, markama tutkun olan herkese ben istediği ya da ihtiyaç duyduğu her şeyi satma motivasyonundayım diyor adam.
Ya bir de şimdi adam 4K projeksiyon üretti Xiaomi tarafı mesela. Fiyat performans ürünü. Biz ne bekliyoruz şimdi? Huawei'de çıkartacağı zaman en dolu özellikleri biraz daha makul bir fiyatla rakiplerine göre sunsun.
Fiyatını açıklamadılar değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum?
Açıklamadılar evet.
Ya ben Huawei...
En azından ben de şu anda hatırlamıyorum.
Xiaomi'nin televizyonları uygun fiyat aynı zamanda.
Xiaomi'nin projeksiyonu, televizyonu çok uygun fiyat.
Tabii şey diyorsun, Xiaomi televizyon tarafında Android TV baz alan televizyonlar yapıyor. Huawei tarafında Harmony platformunu kullanıyor. Yani kendi yazılımını kullanan evet. Bir arayüz kullanıyor. Bu bağlamda tabii zaten Çin'de kendi video servisleri pek çok farklı şey var. Ama bu televizyonların tabii ki Avrupa macerası nasıl olur? Türkiye'ye gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Xiaomi televizyonların Türkiye'ye geleceği söyleniyor. Yani yıl sonuna kadar mağazalarda satışı başlanabilir deniyor.
O da enteresan bir dengeyi değiştirebilir.
Onların da haftaya lansmanı var. 8K TV duracaklarmış.
Evet onu da konuşuruz burada yine.
Yeni Mix Alpha var. Mi Mix Alpha var. Yani Çinliler bodoslama.
Geliyorlar arkadaşlar. Geliyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz Mate 30 Pro hakkında? Mate 30'u değil de Mate 30 Pro hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü Türkiye'de de o konuşulacak daha çok geldiğinde herhalde.
Son bir şey ekleyeyim mi?
Tabii.
Sosyal medyada paylaşımı oldu bunun. Şimdi Huawei'nin lansman yaptığı esnada Çin'den bir delegasyon Amerika'ya gitmiş. Ve Amerika'daki karşı delegasyonla bir araya gelmişler. Amaç Ekim ayında iki ülke bir araya gelip ticaret savaşlarını konuşacak ve onun ön hazırlığını yapmak. Yani görüşmenin çerçevesini belirlemek. Gelen bazı bilgiler var. Mesela Çin'de hükümete yakın olan bazı analistlerin paylaştığı detaylar var. Amerika kaynaklı da bazı bilgiler var. Denilen o ki Ekim ayında, tabi bunu resmi olarak olacak tarzında bir yorumda bulunamayız belki ama kısmi veya geçici bir uzlaşıya varılacağı söyleniyor. Çin'in Amerika'dan yüklü miktarda tarım ürünü alacağı, bu da karşı olarak da Amerika'nın Çin'deki işte o yeni 250-300 milyar dolarlık üründe koyacağı, vergiyi koymayacağı ya da ileri bir tarih atacağı ve Huawei'nin üzerindeki ambargoyu da esneteceği söyleniyor. Esnetme kısmında da şebeke tarafının yine ambargo altında kalacağı ama telefon, işte akıllı saat gibi ulusal güvenliği tehdit etmediği düşünülen ürünlerde bir rahatlama olacağı söyleniyor. Umarız olur çünkü Huawei'ye herkesin ihtiyacı var. Huawei'nin bu durumu sadece Huawei'yi kaybettirmez. Google ve Android ekosistemini kaybeder. Yani
kullanıcılar da bir şekilde mahrum kalıyorlar.
Mahrum kalıyor. Çünkü rekabet olmadığı zaman fiyatlar.
Evet diğer ürünler fırlıyor bu sefer de. Hep beraber göreceğiz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Honor mobiliteyi sundu.